Ayrım 3.
Ortada ekonomik temeli dönüştürüp güçlendirecek bir sınıf olmadığı gibi, üretici güçlerin dönüşüme uğratılması bir önceki dönemin üretim ilişkilerini, bu arada mülkiyet ilişkilerini dönüştürmek de söz konusu değildi. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla iktidarı el koyan yeni yönetici sınıflar koalisyonu, emekçi sınıflara bir şeyler vermediği gibi baskı ve sömürüyü yoğunlaştırmıştı. Dolayısıyla geçerli kültürel ideolojik değerlerin yerine yenilerinin üretilmesinin ve kitlelerde bir hegemonya sağlanmasının koşulları oluşmamıştı. İşte bu hegemonya eksikliği yapay, zorlama bir resmi ideolojinin üretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Sözün ettiğimiz hegemonya eksikliğini gidermek ya da hegemonya boşluğunu doldurmak amacıyla üretilen ideoloji resmi ideolojidir. Bu da ideolojinin bir sınıf projesi olduğunu gizlemek ve kitlelerde bir yanılsama yaratmak için yeterli olamazdı. Hegemonya boşluğunu doldurmak amacıyla devlet aydınları tarafından girişilen ideolojik zorlamaların kitlelerin bilincine yerleşme gücü olmadığı için resmi ideoloji zor ögesiyle birlikte yürüyecek, zorunlu olarak da daha baştan antidemokratik baskıcı bir nitelik kazanacaktı. İleriki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Cumhuriyeti kuran ekibin yukarıdaki anlamda hegemonya gücü olan bir egemen ideoloji oluşturmalarının koşulları oluşmamıştı. Ne yeni bir sosyal sınıf ve onu geliştirdiği yeni ve ilerici üretici güçler ve üretim ilişkileri, ne de kitlelerin yaşam koşullarında hatırı sayılır bir iyileşme söz konusuydu. Resmi ideoloji oluşturmak için bilgi kanallarını denetlemek, enformasyon bilgi demek olduğuna göre bazı bilgilerin kitlelere ulaşmasını engellemek, kitlelerin bilincinde, memory kolektif, bir boşluk yaratmak üzere kendi geçmişiyle bağlarını koparmak, iktidardaki sınıfların çıkarlarına uygun bir bilgi ve enformasyon ağı oluşturmakla mümkündür. İşte Cumhuriyet aydınlarının işlevi böyle bir resmi ideoloji üretmek olmuştur. Bu amaçla yakın tarih tahrif edilmiş, Kürt kimliği inkar edilmiş, milli mücadelenin gerçek dışı bir versiyonu geliştirilmiş, son tahlilde emperyalizmle bir uzlaşma olan milli mücadele, mazlum halklara kurtuluş yolunu gösteren ilk anti-emperyalist hareket olarak gösterilmek istenmiştir. Oysa Cumhuriyet iktidarları büyük devlet kompleksinden hiçbir zaman kurtulamadılar. Mazlum halkların yanında değil, her zaman onları ezen sömürgeci emperyalist devletlerin safında yer aldılar. 1920'li ve 1930'lu yıllarda yapılan bürokratik düzenlemeler, inkılaplar, abartılmış, tüm uygarlıkların kaynağının Türkler olduğu ve tüm dillerinde Türkçeden türediği gibi hezeyanlar bir döneme damgasını vurmuştur. Türk aydınları yalan üretip ürettikleri yalanla yaşamak gibi tarihsiz bir konumda bulunmuşlardır. Sözde topluma rasyonalist düşünceyi yerleştirmek amacıyla yola çıktıklarını iddia etmelerine rağmen her zamankinden daha çok hurafe üretmişler, Mustafa Kemal'i putlaştırmayı marifet saymışlardır. Toplumsal ekonomik yapının niteliği ve az gelişmişliğinden ötürü Türk aydınlarının pazar ekonomisinin geçerli olduğu sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi egemen sınıflardan görece bağımsız bir katman oluşturmaları olanaksızdı. Aydınların Cumhuriyet döneminde de devletle olan ilişkileri Osmanlı İmparatorluğundakinden farklı değildi. Egemen sınıflar koalisyonunun bir ortağı olmaya devam etmeleri devlet dışında bilgi üretme olanaklarını sınırlamıştır. Resmi ideolojinin geçerli olduğu Türkiye gibi sosyal formasyonlarda devlet politikalarına ters düşen bilgiye izin verilmez. Resmi ideolojiye ters düşmek veya onu eleştirmek cezai yaptırımlarla engellenmek istenir. İnsanların ülke yararlarına ters düşen düşünce üretmeleri kesinlikle yasaktır. Ülke yararının ne olduğuna da kendileri karar verirler. Kurulu düzene eleştirel yaklaşan herkes kötü düşüncelidir. Ülke yararlarını ve bütünlüğünü tehlikeye atar. Birlik ve beraberliği zedeler, ulusal duyguları zayıflatır ve benzeri. İnsanlar düşünceleri iyi ve kötü, yararlı ve zararlı diye sınıflandırılır. Kötü ve zararlı düşünceler ve sahipleri yasal kovuşturmaya maruzdurlar. Böyle bir toplumun çağdaş ve demokratik olması da kalkınabilmesi de olanaksızdır. Batı Orta Çağ'ında doğruların tespiti kilise adamları tarafından yapılırdı. Bizim Cumhuriyetimizde de yasalar ve uygulayıcılar bu işi yapıyorlar. Eleştiri yollarının tıkandığı bir toplum kendisi hakkında düşünme yeteneğine sahip değildir. Cezai yaptırım gerekçesiyle eleştiri silahını bırakmaksa gerçek entelektüel tavrıyla bağdaşmaz. Aydınların devlet aygıtının bir parçasını oluşturmaları 1950 öncesi Türkiye'de olduğu gibi hileci ve yaslayıcı bir bilinci de sürekli beslemektedir. Bürokrasi manipülasyonu elverişli bir yapı oluşturduğu için entelektüel dürüstlük diye bir kaygı da pek güçlü değildir. İkinci Abdülhamid'in zaman zaman aydınları satın alarak muhalefetleri etkisizleştirebilmesi bu yüzdendir. Aydınların satın alınmalarının kolaylığı, devletin yapısı ve bu yapı içinde aydınların konumuyla doğrudan ilgilidir. Osmanlı Devleti'nde Abdülhamid devrinde de Türkler için yegane servet menbaı devletti. Bu itibarla devlete karşı çalışmak için ya devletin tesisinin asgari indiği Mısır gibi bir emaretti, hami, bulmak veya doğrudan doğruya devletten faydalanmak icap ediyordu. Kitleler tarafından benimsenme şansı sınırlı böyle bir resmi ideolojinin aşınması kaçınılmaz olduğundan, çok partili rejime geçildikten sonra belirli aralıklarla yapılan askeri darbelerle takviye edilmiştir. Ziya Enver Karal, 27 Mayıs 1960 darbesini değerlendirdiği bir yazıda, arzu edilen yeni düzene gelince, unutulmuş veya inkar edilmiş olan Atatürk İnkılabı'nın prensiplerini tekrar ele alarak, devrin ihtiyaçlarına göre geliştirmek, bu suretle devletin temelinden sarsılmış olan iç ve dış itibarını iade etmek, tehlikeye düşen milli varlığı kurtarmak, eskiyi tasfiye ederek yepyeni bir idare kurmaktan ibarettir, diyor. Karal, farkında olmadan resmi ideolojinin 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı döneminde yıprandığını söylüyor. Cumhuriyet dönemi aydınları istedikleri kadar modernist bir dil kullansınlar, hezeyanları, kuruntuları ve monolitik düşünceleri var iken toplumun kendisi hakkında düşünme yeteneğini boğdular. Kendi ayrıcalıklı konumlarını muhafaza edebilmek için her türlü farklı düşünceyi tehlikeli saydılar. Aydınların yönetici sınıf konumunda olduğu bir toplumsal formasyonda kültür bir sınıf kültürü, aydın sınıfın kültürü haline gelir. Teorik referanslarında ve afişe edilen amaçlarında çağdaşlık temasına vurgu yapılmasına rağmen toplumun değişmezliği üzerine kurulu pozitivist burjuva ideolojisinin taşıyıcısıydılar. Yönetici bürokratik aydınlar toplumun temeline dokunmadan onu yerinden oynatabileceklerini sandılar. Oysa bir önceki dönemin üretim ilişkileri değişmediği sürece insanlara şapka giydirmek, klasik batı müziği dinletmek, Latince öğretmek ve benzeri çağdaş bir toplum oluşturmak için yeterli olmayacaktı. S.H. Paşa, Batıcılarla ilgili olarak bu medeniyetin eserlerini o medeniyeti meydana getiren sebepler zannettiler. Garbin ahlak ve yaşayışını memleketlerine tatbik etmenin dertlerine çare olacağını inandılar derken, baştan beri yapılanların çağdaşlaşmak olmadığını vurgulamak istiyor. İdris Küçük Ömer de bu sebepledir ki aydın, değişik boyutlu bir kültür ve düşünce seviyesindeki bir topluma, tarihinde sürekli iktidar bölünmüşlüğünü yaşamış toplumların ürünü olan formları aktararak asri olunacağını sanmıştır. Bu formların ithal edilmesiyle Türkiye'de işlerliğinin ne olacağını da hiçbir zaman derinlemesine düşünmemiş, araştırmamıştır. Aydın'ın yenilgi tuzağı, diyor. Gerçek toplumsal dönüşümlerin ortaya çıkmadığı koşullarda inkılapları idealize edip yücelttiler. Kapalı bir kültür oluşturdular. Her ne kadar yaydıkları resmi ideolojiye toplumun tamamını temsil ettiklerini ileri sürseler de aslında palazlanmakta olan bir sermaye sınıfının çıkarlarını meşrulaştırdılar. Bu arada kendi çıkarlarını. Ne var ki üzerinde bulundukları zemin ayaklarının altından kayıyordu. Paradoksal olarak çocuk büyüyünce onları itaat etmeyecekti. İşbirlikçi sermaye sınıfı daha çok emperyalizme dayandığı oranda önce bürokrat aydınları daha sonra da toprak ağlarını ortaklıktan atacaktı. Başka türlü söylemek gerekirse yeni sömürgecilik döneminde sermaye sınıfı palazlandıkça eski yerel koalisyon ortaklarını dışlayacaktı. Batıya olan kültürel, ideolojik ve bilimsel bağımlılık Türk aydınlarının orijinal ürünleri vermelerini de engellemiştir. Üstelik giderek kendi realitelerine de yabancılaşmışlardır. Gerçek anlamda entelektüellerin resmi ideoloji üretmek gibi bir misyonları olamaz. Tam tersine gerçek aydın, entelektüel, olmanın koşulu her türlü egemen ideolojiden, bu arada resmi ideolojiden bağımsızlaşmaktır. Resmi ideolojinin üretici ve yayıcısı olmak değil, onu eleştirebilmektir. Resmi ideoloji üretmenin yerini resmi ideolojinin eleştirisi almadıkça gerçek anlamda aydınlanma mümkün olamayacaktır. 3. Bölüm. Milli Mücadelenin Niteliği. Bilmeyen ahmak, bilip de söylemeyen suçludur. Fransız atasözü. Hiçbir konuda milli mücadele ve onun lideri hakkında olduğu kadar efsane yaratılmamıştır. Tek parti dönemi inkılapları içinde öyle. Neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme ve gerileme dönemlerine ilişkin değerlendirmenin bir benzeri tek parti dönemi ve 1950 sonrası için de geçerlidir. Resmi ideoloji tarafından Mustafa Kemal'in yaşadığı dönem, Cumhuriyet'in altın çağı, 1950 sonrası da bir çeşit bozulma, geriye gidiş dönemi sayılıyor. Ünlü devlet aydınlarından Çankaya Sofraları'nın vazgeçilmez yazarı F.R. Atay, Mustafa Kemal'in ölümü üzerine 11 Kasım 1938'de Ulus Gazetesi'nde "En mesut Türkler Atatürk yaşarken ölmüş olanlardır" diye yazmıştı. Cumhuriyet aydınları yukarıdaki görüşü yaygınlaştırmak için büyük çaba harcadılar. Niyazi Berkes tek parti döneminde atamayla gelen meclislerin çok parti döneminin serbest seçimlerle gelen meclislerinden daha seviyeli olduğunu söylüyor. Bürokrasinin radikal kanadının sözcülüğünü yapan Berkes, idealist seçkinci dünya görüşünün Cumhuriyet dönemi aydınlarında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Paris Komünü'ne ilişkin bir yazıda Marx, şimdiye kadar Roma İmparatorluğu zamanında Hristiyanlığın bu kadar çok efsane yaratması matbaanın henüz keşfedilmemiş olmasına yorulurdu. Oysa bunun tam tersi doğrudur. Bugün günlük basın ve telgrafın bir günde yarattığı efsane eskiden bir yüzyılda yaratılandan daha fazladır, diyor. Marx'ın bu sözleri Cumhuriyet Burjuvazisi tarafından da doğrulanmıştır. Üstelik kitle iletişim araçlarının içinde bulunduğumuz yüzyıldaki gelişmişlik düzeyi göz önüne alınırsa sorunun önemi daha iyi anlaşılır. Gerçekten Mustafa Kemal Bon'un inkılapları ile ilgili olarak yaratılan efsane 700 yıllık hilafet ve saltanat devrinde yaratılmamıştır. İlginç olan bir şey de bu efsane üreticilerinin sözde efsaneleri yıkmak, hurafeleri yok etmek amacıyla yola çıkmış olanlarıdır. Topluma rasyonel düşünceyi egemen kılmak amacıyla yola çıkanlar hiçbir dönemde görünmemiş düzeyde hurafe üretmişlerdir. Putları yıkmak için yola çıkanlar hiçbir dönemde görünmemiş düzeyde put ürettiler. Cumhuriyet aydını put üreticiliği ve bekçiliğine koşulmuştu. Milli mücadele sonrasında egemen sınıfların neden zorlama bir resmi ideoloji oluşturmak zorunda olduklarını önceki bölümde tartışmaya çalıştık. Böylesi bir zorlamanın nedeni, cumhuriyeti kuran kadroların tarihsel olarak geriliği, gelişmiş bir burjuva sınıfının ve onun dünya görüşünü formüle edip yayacak aydınların bulunmayışıydı. Resmi ideoloji tarafından yaratılan efsanelerin ve hurafelerin sergilenebilmesi için, milli mücadelenin resmi ideoloji dışında bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bilindiği gibi, resmi ideoloji, kimi sol versiyonu da dahil, milli mücadeleyi anti-emperyalist dünyanın mazlum uluslarına kurtuluş yolunu açan ilk ulusal halk hareketi, Mustafa Kemal dönemi siyasal rejiminin halkçı bir yönetim biçimi olduğu, Mustafa Kemal'in Türklere bir vatan bağışlayan dünyanın en büyük anti-emperyalist lideri olduğu ve bunun gibi bir sürü gerçek dışı hurafeye dayanıyor. Elbette egemen sınıfın ve onun sözcülüğünü yapanların baskı ve sömürüsünü gizlemek amacıyla tarihsel olayları çarpıtmaları anlaşılır bir şeydir. Tarihsel olayları çarpıtmanın geçmişte yaşanmış olayları tahrif etmenin yollarından biri de kişiyi yüceltmekten, kişiyi putlaştırıp ona tapmaktan geçer. İşte bu bölümde yakın tarihte yaşanan olaylarla ilgili toplumsal süreçler ve olgularla ilgili sis perdesi aralanmaya, gerçeği örten perde kaldırılmaya çalışılacak. Türkiye toplumsal formasyonunun evrimini ele alan böyle bir kitapta milli mücadele ve sonrası döneme geniş yer ayırmamızın nedeni budur. Söz konusu dönemin olaylarının çarpıtılması üzerine kurulu resmi ideolojinin tutarlı bir eleştirisinin yapılabilmesinin koşulu, dönemi değişik yönleriyle tahlil etmektir. Solun önemli bir bölümü bile milli mücadelenin niteliğiyle ilgili olarak resmi ideolojiden bağımsız düşünme aşamasına henüz ulaşabilmiş değil. Bu durum, Türk solunun geleneksel devletçi ideolojinin bir versiyonu olarak ortaya çıkmasındandır. Bu nedenle önce milli mücadelenin anti-emperyalist bir hareket olup olmadığı, ulusal bir halk hareketi niteliği taşıyıp taşımadığı ve tarihi yapmada bireyin rolü üzerinde duracağız. Fakat daha önce sürekli yanılsamaya neden olan bir sorun üzerinde kısaca durmamız gerekiyor. Milli mücadele ile ilgili değerlendirmeler sürekli bir yanlış anlamaya neden oluyor. Öyle bir izlenim yaratılmış durumda ki, sanki Türkiye birçok Asya, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve benzeri ülkesi gibi uzun yıllar Batılıların doğrudan bir sömürgesi olarak kalmış da milli mücadeleyle, Kurtuluş Savaşı kavramı bu anlamda yerinde kullanılmıyor, bu duruma son verilmiş gibi bir düşünce hakim oluyor. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman doğrudan sömürge olmadı. Yıkıldığı güne kadar emperyalist Batı'nın ekonomik, diplomatik bir yarı sömürgesi durumunu muhafaza etti. İkincisi, Osmanlı İmparatorluğu 1. emperyalistler arası savaşa taraf olarak katıldı. Dünyayı yeniden paylaşmak amacıyla başlatılan bir savaşa taraf olarak katılan bir devletti. Nedense bizim tarihçilerimiz bu iki önemli olguyu bilinçli olarak yok saymayı yeğliyorlar. Bu iki önemli olgu atlanarak yapılan tahlillerin boşlukta kalması kaçınılmazdır. Eğer bir ülke dünyayı yeniden paylaşmak isteyen taraflardan birinin yanında bu savaşa katılıyorsa, herhalde amaç paylaşımdan pay koparmaktır. Emperyalist paylaşım savaşına katılan bir devletin anti-emperyalist bir ulusal kurtuluş savaşı vermesi mümkün müdür? Resmi tarihçiler ve resmi ideoloji üreticileri bu açmazın farkında oldukları için olayların tahlilini Yunanlıların İzmir'e çıkışıyla başlatıyorlar. İmparatorluğun geniş bölgelerinin neden emperyalistler tarafından işgal edildiğinden pek söz etmiyorlar. Olayların tahliline 1919 Mayıs'ından değil de 1914'ten başlasalar hurafi üretme kapasitelerinin büyük ölçüde azalacağını biliyorlar. Aslında hesap baştan yanlış yapılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu savaştan galip de çıksa imparatorluk parçalanacaktı. Nitekim pre-kapitalist yapılar üzerinde duran imparatorluk gününü doldurmuştu. Emperyalist zincirin en zayıf halkasını oluşturan Osmanlı İmparatorluğu, savaştan yenik çıkmasaydı da paylaşımdan alabileceği pay tarihsel olarak belirlenmiş durumdaydı. Bu konuda Troçki şunları yazıyor. Dünya emperyalizminin çelişkilerinin bir sonucu olan Büyük Savaş, farklı gelişme aşamalarında bulunan ülkeleri de girdabını almıştı. Ama katılanların hepsine savaşın icaplarına aynı ölçüde katlanma zorunluluğunu dayatarak. Genel üretici güçler düzeyi ne kadar yüksekse, dünya çapında rekabet ne kadar keskinleşmişse, silahlanma yarışı ne kadar çığırından çıkmışsa, savaşan, en zayıf taraflar için durum o kadar dayanılmazdır. İşte tam bu nedenledir ki, en geri ülkeler çöküşler dizisinde en birinci sıraları işgal etmektedirler. Dünya kapitalizmi zinciri her zaman en zayıf halkasından kopma eğilimindedir. Emperyalist savaştan büyük kayıplar vererek çıkan Osmanlı İmparatorluğu fiilen çökmüştü. Gerek insan gerekse toprak kaybı bakımından imparatorluk tam bir yok olmanın eşiğinde bulunuyordu. Mondros mütarekesiyle İtilaf Devletleri, imparatorluğun geri kalan topraklarından bir bölümünü daha işgal etmişlerdi. Böylece merkezi Osmanlı Devleti'nin otoritesi iyice sarsılmış, ülkenin her yerinde otonomi yanlısı eğilimler ortaya çıkmaya başlamıştı. Balıkesir bağımsızlığını ilan etmiş, İstanbul'dan gönderilen mutasarrıf trene bindirilerek geri yollanmıştı. Benzer bir durum Adapazarı için de söz konusuydu. Adapazarı halkı da kendi kendini yönetmeye karar vermişti. Bu konuda Sabahattin Selek adeta her küçük bölge, her şehir kendini kurtarmak için milletler arası siyaset alanına atılmaya çalışıyordu, diyor. İleriki sayfalarda açıklamalarla daha açık olarak ortaya çıkacağı gibi, söz konusu olan uzun yıllardan beri doğrudan sömürge olan, siyasal bağımsızlığı bulunmayan bir ülke değildi. Bu bakımdan milli mücadele, birinci emperyalistler arası savaşın diplomatik planda sürdürülmesiydi ve Keyder'in yazdığı gibi, birinci dünya savaşı Türkiye için 1923'te bitti. Sonradan Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan milli mücadele, bir yanıyla diplomatik düzeyde Birinci Dünya Savaşı'nın devamı, diğer yanıyla Yunanlılarla sıcak savaş, üçüncü olarak da merkezi Osmanlı bürokrasisi içinde bir hesaplaşmaydı. Hareket başlangıçta hilafet ve saltanatı kurtarmayı amaçlamıştı. Hilafet ve saltanatın kurtarılması için de iki engel vardır: Rumluk ve Ermenilik. Kuvayi Milliye yaklaşık 100 yılı aşkın bir süreden beri gündemde olan cerrahi operasyonu gerçekleştirecekti. Her ne kadar hareket başlangıç hilafet ve saltanatı kurtarmayı amaçlasa da, yukarıda sözünü ettiğimiz üçlü mücadelenin diyalektiği ve toplumsal hareketin dinamiği, hilafet ve saltanatın tasfiyesiyle sonuçlanacaktı. Her siyasal toplumsal süreç, kendisini de dönüştürecek dinamikleri bünyesinde barındırır. Hareketin dinamiği, o hareketi başlatanların başlangıçtaki niyetlerinden görece bağımsız bir yol izleyebilir. Eğer Türk devleti yaşayacaksa, bu burjuva temeller üzerine oturmuş bir cumhuriyet olabilirdi. Bir başka açıdan bakıldığında da bir kurtuluş savaşı söz konusu değildi. Eğer imparatorluk içinde bir ulusun imparatorluktan kopma mücadelesi söz konusu olsaydı, belki o zaman bir ulusal kurtuluş mücadelesinden söz edilebilirdi. Böyle bir durumda söz konusu değildi. İmparatorluğun son unsuru olan kesim imparatorluktan kopamaz, ancak onu dönüştürebilirdi. Üstelik böyle bir durum söz konusu olsaydı, yıllar öncesinden oluşa gelen bir ulusal bağımsızlık ideolojisi ve ulusal bağımsızlık hareketinin var olması gerekirdi. Nitekim böylesi bir ideoloji ve hareketin var olmadığı bir ortamda, ister istemez kime karşı kurtuluş mücadelesi sorusu akla gelir. Hareketi yürüten kadrolar birkaç eksiğiyle ittihatçı kadrolardı. Bunların hepsi yenilikçi Osmanlı bürokratlarıydı ve İstanbul'dan tayin edilmişlerdi. Damat Ferit Paşa'nın sadrazam olduğu devreler dışında Anadolu Hareketi İstanbul hükümetleri tarafından desteklenmiştir. Öte yandan milli mücadele boyunca Osmanlı zihniyetinin zayıflaması değil güçlenmesi söz konusuydu. Dolayısıyla söz konusu olan sömürge bir ulusun anti-sömürgeci bir mücadeleyle bağımsızlığını elde etmesi değil, fakat pre-kapitalist temeller üzerinde gününü doldurmuş, parçalanmakta olan, yarı sömürge bir imparatorluğun bir emperyalist savaş sonucunda burjuva temeller üzerinde yaşamını sürdürmesidir. Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bugün kurtuluş hareketlerine verilen anlam göz önüne alınırsa, kurtuluş sözcüğü burada yerinde kullanılmış olmuyor. Bir devletin belirli bölgesinin yabancı güçler tarafından işgal edilmesi tarihte sık rastlanan bir durumdur. Hiçbir zaman işgalciler ülkeden sökülüp atıldığında bir ulusal kurtuluş hareketinden söz edilemez. Sadece haksız bir duruma son verilmiştir. Birinci ve ikinci emperyalist savaşta Almanlar Fransa'yı işgal ettiler. Aynı şekilde Almanya da diğer devletler tarafından işgal edildi. Ancak siyasal kültürel kimliği inkar edilmiş bir doğrudan sömürge halkı başkaldırdığında bir ulusal kurtuluş mücadelesinden söz edilebilir. 1. Milli mücadele anti-emperyalist bir hareket değildi. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına kadar geçen sürede Osmanlı İmparatorluğu, Batılı kapitalist devletlerle Çarlık Rusyası'nın çıkar çatışması yüzünden ayakta kalabilmişti. Bu dönem Osmanlı dış politikası söz konusu çıkar çatışmalarından yararlanma temeli üzerinde kurulmuştu. İkinci Abdülhamit çıkar çatışmalarından yararlanarak saltanatını sürdürmeye yönelik bir dış siyaset izlemişti. Birinci Dünya Savaşı tam bu duruma son vermek üzereyken Sovyet devriminin patlaması durumu tekrar değiştirmişti. Sovyet devrimi ve devrimin yayılma potansiyeli emperyalistlerin savaş öncesi ve savaş içindeki hesaplarını alt üst etti. Yeni Türk Devleti de bu yeni durumun yarattığı çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını korumuştur. Emperyalizmin genel çıkarları ve emperyalistler arası çelişkiler, birinci emperyalist savaşın bir Türk-Yunan savaşı biçiminde sürmesine neden oldu. Başlangıçta Yunanlılara destek vermelerine rağmen, İngiliz emperyalizminin çıkarları Sovyet tehdidinin söz konusu olduğu koşullarda bu desteğin 1921'den itibaren çekilmesini gerektirdi. Artık bundan sonra İngiltere'nin temel siyaseti, doğuda Bolşevizmin yayılmasını durdurmaktı. İngiliz desteği kalktığı andan itibaren de Yunanlıların Anadolu'da barınma şansı yoktu. Bu nedenle Türk-Yunan Savaşı abartıldığı kadar önemli bir savaş değildi. Zaten milli mücadelenin seyri de İngilizlerin takındığı tavra göre biçimlenmiştir. İnönü, Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla verdiği bir demeçte, İstiklal Mücadelesi'nin başarısı da esasında İngilizlerin buna karar vermesi ve diğer müttefikleri de bunu kabule mecbur etmesiyle mümkün olmuştur, diyor. Güçlü yönetimini merkeziyetçi temellere oturtmuş bir Türkiye, Avrupa kapitalizminin planlarını gerçekleştirme konusunda ihtiyaç olan her türlü savunma görevini üzerine getirecektir. Milli mücadelenin aynı zamanda İngiliz ve diğer İtilaf devletleriyle de bir savaş olduğu sonradan uydurulmuştur. Yanında Almanya gibi güçlü bir devlet başta olmak üzere ittifak devletleri varken yenik düşen imparatorluğun bir başına bunların tamamıyla başa çıkması o günün koşullarında mümkün değildi. Dolayısıyla yedi düvelle savaş bir efsanedir. Zaten emperyalistler Anadolu'ya yerleşmek niyetiyle girmediler ve savaşmadan da çekildiler. Çekilirken de Fransızlar Türklere, Yunanlılara karşı kullanacakları silahları sattılar. Bazı Fransız subaylarının Kurtuluş Ordusu saflarında savaştığı rivayet edilir. İtalyanlar da kendi bölgelerindeki silah depolarını açarak Kuvayi Milliye'ye yardım ediyorlardı. İngilizlerin asıl amacı Anadolu topraklarının bir bölümünü ele geçirmek değil, Doğu sömürgelerinin güvenliğini sağlamaktı. Öte yandan 1. Dünya Savaşı'ndan yorgun ve bitkin çıkan İngiliz askerini yeniden bir savaşa sokmak kolay değildi. Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, emperyalist devletlerin içinde bulundukları durumu gerçekçi bir biçimde değerlendirmekteydi. 19'da Trabzon'a vardık. Vali Galip Bey, dehşetli İttihatçılar aleyhinde olmakla beraber yaşı ilerlemiş ve kuvvete mukavemet edemeyecek bir insandı. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti merkezi eşraftan 21 kişiymiş. 11'i heyeti merkeziye, 10'u heyeti idare. Belediye reisi Barutçu Ahmet Efendi, aynı zamanda Müdafaa Hukuk reisi. Heyet vaziyetin dehşetinden yılgın. Ahvali olduğu gibi değil, müthiş ve gayri kabili izale felaketli görüyorlar. Bütün ümitleri Avrupa'ya yalvaracak heyette. Bu muhterem insanlara dedim ki, itilaf kuvvetlerinden korkmayınız. Daha geçen hafta Londra'dan memleketimize gönderilmek istenen alaylar biz gitmeyiz diye silah çatılarını bırakıp sıvıştılar. İtilaf milletleri harbi umiden o kadar yorgun çıktılar ki, memleketimizde tek bir nefer bile öldürmeye razı değillerdir. Karşımızda Rum ve Ermeni'den başka kimseyi görmeyeceğiz. İstanbul'da itilaf kuvvetleri Bostan Korkulu'ndan başka bir şey değildir. İngiliz yönetimini korkutan sömürgelerde Sovyet devriminin yarattığı anti sömürgeci ve anti emperyalist hareketlerin güçlenmesiydi. Ortaya çıkan bu yeni durum statükoyu sürdürmeyi problematik hale getirmişti. Daha 1920'de İngiliz generali Rawlinson, Bolşevik yayılmasına karşı Türkiye'de güçlü bir yönetimi destekleyeceklerini söylüyordu. Bu İngiliz emperyalizmi için Anadolu'da toprak edinmekten çok daha büyük önem taşıyordu. Ancak Bolşevik yayılması durdurulduğu zaman İngiliz genel çıkarları güvence altına alınabilirdi. Rawlinson, Kazım Karabekir Paşa'ya yapılan ve yapılacak olan şey başka memleketlere Bolşeviklik sirayet etmemesidir, diyordu. Kazım Karabekir Paşa bir yerde de şunları yazıyor: ne de silahlardan bugün hiç söz etmedi. Ben silah ve kumandan vermemek için aldatma planları yaparken onun da beni Bolşevikler Kafkasya'ya geldi diye vaktinden evvel bir hareket yaptırmaya çalıştığını hissettim, diyor. Osmanlı Devleti sınıf devlet yapıya sahip asyatik bir imparatorluktu. Böyle bir toplumsal formasyonda bürokrasi egemen sınıftır. Osmanlı merkeziyetçi devlet yapısı devlet dışındaki güçlerin yaşamasına olanak vermezdi. Bu durumun sonucu olarak güçlü bir burjuva sınıfının gelişme koşulları yeteri kadar oluşmuyordu. Zaten daha sonra Batı kapitalizminin baskısı güçlü bir ulusal burjuvazinin tüm gelişme yollarını tıkamıştı. İktidarın başkalarıyla paylaşılması Osmanlı devlet yapısının mantığına uygun düşmezdi. Osmanlı merkezi yönetiminin otoritesinin zayıflaması imparatorluktaki ademi merkeziyetçi eğilimleri güçlendiriyor, bu da padişahın ve onun bürokrasisinin ele geçirdiği sosyal artığı azaltıyordu. Dolayısıyla merkezi otoritenin zayıflaması el konulan artığın küçülmesi demek oluyordu. Osmanlı merkezi yönetiminin zayıflamasıyla bir güç haline gelen Ayana, 1808'de Senedi İttifak'la verilen bazı haklar 1812'de kısmen geri alınmıştı. Bu tarihte Sultan II. Mahmut, Ayan'ın etkinliğini kırmak üzere harekete geçti, baskı ve hileci yöntemlerle Ayanların birbirine kırdırılması gibi Ayanların elde ettiği hakları geri alındı. Bürokrasi ilk defa milli mücadele ve sonrasında kendi dışındaki güçlerle ittifak yapmak zorunda kaldı. Bu durum tarihsel bir zorunluluk olarak kendini dayatmıştı. Burjuva temeller üzerine kurulan bir devlet, bir burjuva sınıfı yaratmaya ve onu güçlendirmeye mahkumdur. Osmanlı paşaları ve yüksek düzeydeki sivil yöneticiler için sorun, Halife Sultan'ın iktidarına son vermek değildi. Amaç, onun iktidarını korumak ve sağlam temeller üzerine oturtmaktı. Halife Sultan'ın varlığıyla kendi varlıkları özdeşti. Devlet yaşadıkça hükmedebilirler, sosyal artıktan pay alabilirlerdi. Zaten Osmanlı İmparatorluğu gibi sınıf devlet bir yapıya sahip sosyal formasyonlarda ve bürokratik yozlaşmaya uğramış işçi devletlerinde bürokrasi her zaman statükonun korunmasından yanadır. Bürokrasinin varlığı statükonun korunmasına bağlıdır. Bürokrasiler reformcu göründükleri zaman bile amaç ortaya çıkan yeni durumda egemenliklerini korumaktır. Bu amaçla yeni düzenlemelere girişirler. Cumhuriyet döneminin inkılaplarını değerlendirirken bu niteliğin hatırlanması gerekir. Atilla İlhan'ın yazdığı gibi, çünkü ordu ve bürokrasi savaş yapar, devlet kurar ve devleti korur ama devrim yapamaz ve eğer fırsatını yakalarsa devrimi ya saptırır veya ona sımsıkı yapışarak devrimi tutuculaştırır.